Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Bugün tarihimiz için aslında böyle geri dönüp baktığımızda ya nasıl da yapmışız bunları diye hayıflanacağımız işlerden bahsedeceğiz. Ayaklanmalar. Yani hakikaten toplum dinamiklerini aslında sarsan olaylardan bahsediyor. Sadece siyasi sonuçları olmuyor hiçbir zaman. Aynı zamanda toplumsal, sosyolojik sonuçları da oluyor.
Bu ayaklanmalar zaten sosyal dengesizliklerin, siyasi dengesizliklerin giderilmesi, beklentilerin karşılanması için yapılıyor. Fakat neticede sizin de işaret ettiğiniz gibi sosyal dengeler, siyasi dengeler daha da bozuluyor. Hı hı. Beklentileri elde etmek şöyle dursun, çok daha büyük beklentiler ortaya çıkıyor. Tarih boyu vukuğa gelmiş olan hiçbir ayaklanma, ister muvaffak olsun, ister olmasın, ister muvaffakiyete ulaşsın, ister ulaşmasın, mutlaka cemiyetlerde ve hatta insanlıkta büyük sıkıntılar, problemler meydana getirmiş. Çünkü insan tabiatında tekamül, evrim esastır. İnkılap, devrim esas değildir. Yani bir şey, mesela insanın hayatını gözünüzün önüne getirin, ana rahmine düştüğü andan itibaren devamlı vücut bir tekamül halindedir. Menfi de olabilir bu. Yaşlılık mesela menfi bir tekamüldür. 40 yaşından sonra insan fiziki olarak menfi bir tekamüle girer. Ama ruhi olarak müspet bir tekamüle girer. O zaman demek ki insan fıtratına, yaratılışına uygun olan tekamül. Yani evrim şimdiki tabirle. Şimdi evrim deyince insanların aklına tek şey geliyor. İnsanlar maymun soyundan. Halbuki böyle bir şey yok. Böyle bir kazı yok. Bu Darwin'in insanın orijinini izah etmek için bulduğu bir faraziye. Faraziye. Yani bir teori değil. Biliyorsunuz ilimde bir kanun vardır. Herkesin kabul ettiği. Fizik kanunu, matematik kanunu gibi. İki, teori vardır. Delillerle ispatlanır ama başka delillerle başka fikirler ispatlandığı için kanun haline dönüşemez. Buna biz nazariye diyoruz. Görüş yani. Üçüncüsü faraziye. Bu tamamen mantıki esaslara dayanır ama hiçbir delile dayanmaz. Şöyle olabilir.
Olmuş böyle olabilir.
Evet. Evrim bir faraziyedir. Yani bir hipotezdir. İspatlanmamıştır. Zaten ispatlanması mümkün değil çünkü binlerce yıla ihtiyacı var. Darwin kendince bir izah getirmiş. Bunu siz mantıklı bulabilirsiniz, bulamayabilirsiniz. Ama bu bir kanun değil, bu bir fizik kaidesi değil. Mekteplerde okutulacak kadar insanlara empoze edecek gibi bir şey değil. Üzerinde fazla konuşacak bir mevzu da değil. Darwin zaten insan maymun neslinden geliyor diyor mu? İnsanlarla maymunlar aynı soydan geliyor olabilir
aynı
diyor.
Aynı ailenin mensupları olabilir diye.
Diyor. Ama peki o zaman ben de diyorum ki ruhun lütfen bana nasıl teşekkül ettiğini ispatlayın. Niçin maymunlarda ruhu yok da bizde var? O ayrı bir mesele. Şimdi evrim deyince aklı bu. Halbuki evrim her şeyin tekamül, yavaş yavaş yerinde olmasıdır. Esas olan budur. Cemiyeti kendi haline bırakmak lazımdır. Mesela lisan. Lisanı değiştirelim. Niçin değiştiriyoruz? Lisan zaten değişiyor. Biz 1000 yıl önceki atalarımızın konuştuğu dili konuşmuyoruz. 500 yıl öncekileri konuşmuyoruz. Yani o lisanda bir tekamül
zaten
var.
Organik dediğimiz, yaşayan dediğimiz şey de bu. Siz evet. Yaşadıkça o da sizinle beraber yaşıyor evet. Ve değişiyor.
Cemiyeti de buna bırakmak lazım. Dışarıdan müdahale etmemek lazım. Ne kadar beklentileriniz olsa da, ne kadar siz siyasi bünyeyi, sosyal bünyeyi rahatsız edici bulsanız da bu böyle. Çünkü neden? Tarih biliyorsunuz ibret almak içindir. Başka bir şey için değil. Yani tarih böyle anlatalım. Aa ne enteresan falan. Tabii o fonksiyonu da var. Ama tarihin birinci fonksiyonu insan ibret almasıdır. Maziyi öğreneceksiniz. Bugünü anlayacaksınız. Yarını inşa edeceksiniz. Tarihin birinci fonksiyonu budur. İkincisi zevk için de olur. Sanat gibi. Sanat halkı şuurlandırmak, manevi dünyasını zenginleştirmek için mi? Yoksa zevk almak için mi? Her ikisi de. Ama birincisi o. Burada da öyle. Tarihe bakıyorsunuz bütün bu tür ayaklanmalar, gerek halk ayaklanmaları, gerek elit ayaklanmaları muvaffak olsa bile facia doğmuş. Bunlar en tipik misal Fransız ihtilalidir. Fransız ihtilali bir halk ayaklanması olarak lanse edilir. Değildir. Bir burjuva ayaklanmasıdır. Burjuvaların siyasi otoritede yer bulmak için yaptıkları bir ayaklanmadır. Ama böyle dememişlerdir tabii ki. Halkı öne sürmüşlerdir. İnsanlar zanneder ki cemiyette halk ayaklanmaları var. Halk ayaklanır. Halk bir yere sıkıştırıldı mı duramaz. Evet halk ayaklanır ama hiçbir zaman muvaffak olmaz. Halk ayaklanmaları muvaffak olmaz. Halk ayaklanmaları göstermeliktir. Arkasında çok güçlü bir teşkilat vardır. Bir organizasyon vardır. Bu organizasyon halkı kullanır. Siz halk ayaklanması muvaffak oldu zannedersiniz. Ama aslında
halkı ayaklandıranlar muvaffak
olmuştur. Bu Fransız ihtilalinin tipik bir misalidir. Şimdi tarih boyu çok çeşitli ayaklanmalara rastlıyoruz. Bütün cemiyetlerde ve özümle bizim cemiyetimizde. Bu ayaklanmaların birinci kategorideki hep siyasi ayaklanmalardır. Ve bu siyasi ayaklanmalar umumiyetle siyasi değişiklik yapabilecek güçlü olanlardır. Kimdir bunlar? Hükümdarın kardeşi, oğlu, yakın akrabası veya çok güçlü bir vezir, kumandan.
Yani aslında otoritede söz sahibi olduğunu iddia edenler.
Evet. Ve etrafında bunu adam toplayabilecek ve bunları belli bir yöne sevk edebilecek kabiliyette olanlardır. Bunun çok misalini biz Romalılarda görüyoruz, diğer cemiyetlerde görüyoruz, Türklerde görüyoruz ve cümle Osmanlılarda görüyoruz. İşte bizdeki şehzade ayaklanmaları bunun en tipik misalidir. Biliyorsunuz eski Türklerde veraset kaidesi yok. Monarşilerin en mühim hususiyeti bir veraset kaidesine sahip olmasıdır. Yani tahta kimin geçeceği önceden bellidir. Bu dezavantajları olduğu gibi avantajları da olan bir şeydir. Tahta kimin geçeceği belliyse siyasi ihtilaflar baştan çözülmüş demektir büyük ölçüde. Çünkü o geçecek başa. Onun hakkıdır. Tarihi hakkıdır.
Ve bu da aslında bir kabul edilmiş gerçeklik.
Evet, bütün dünyada bu böyledir. Ama eğer bir veraset kaydı, tabii bu da sorgulanıyor. Adam diyor ki evet onun hakkı ama o yapamaz bunu diyor. Ayaklanıyor kardeş, amca, amcaoğlu veya başka bir...
O zaman burada karşı tarafta bir otorite boşluğundan...
Otorite boşluğu var demektir. Yani bu da bu daha çok zaten saltanat varisinin karizmatik olmadığı veya güçlü olmadığı veya çocuk olduğu hallerde umumiyetle devreye girer. Şimdi Osmanlılar'da Türk veraset ananesi devam ettiği için tahta kimin geçeceği belli değil. Türkler bir monarşi. Fakat tahta kim geçecek? Evet, belli bir aile var. O aileden biri geçecek. Erkek olacak. Tamam, anladık da kim? Hakan'ın 4 tane oğlu var. Hangisi geçecek? Böyle bir kanun yok.
Yani en büyük...
Herkes öyle görüyor ama bu yerleşmiş bir kaide değil. Yani umumiyete Hakan'da, Hakan'ın çevresindekiler de diyorlar ki ya Hakan'ın büyük oğlu var. Ama Türk tarihine baktığımız zaman çoğu zaman büyük o evet çoğu zaman çoğu büyük zaman, oğlanın evet. geçtiğini ama yine İstisna. Hatırı nazardan uzak tutulmayacak derecede de büyük olmayanların tahta geçtiğini görüyoruz. Çeşitli sebeplerle. Bazen Hakan bunu bizzat kendisi yapıyor. O zaman kimse pek söz söyleyemiyor. Bazen küçük kardeşler bu kabiliyetsiz, yetersiz diye abilerine ayaklanıyorlar. Veya vezirler, kumandanlar biz bunu istemeyiz, bunu isteriz diyorlar. Haklı veya haksız, yerinde veya yerinde değil. Orası ayrı bir mesele. Bakıyorsunuz ki tahta büyük oğlan değil, küçük oğlan geçmiş. Peki Türkler neden böyle bir veraset kaidesi koymamış? Bunun iki sebebi var. Birisi bir kere saltanat, otorite ailenin müşterek malıdır. Şahsın değil. Bu bir cihetle iyi, demokratik bir telakki. Yani saltanat o aileye ait. Hakan'a değil. O zaman ailenin her ferdi o saltanat üzerinde hak sahibi. Her biri aslan yavrusu çünkü.
Ya da her biri o hanedan ya da o ülke için başını ortaya koymaya hazır
tabii,
anlamına geliyor.
Tabii o da var.
Geliyor,
tabii ki. Tabii ki. Yani şimdi,
hani şunu demiyorlar. Amcam var. Amcamın çocuğu var. Nasıl olsa bize geçmeyecek. Biz zevk sefa içinde.
Demiyor.
Ne iş var? Ne işimiz var? Savaş alanında demiyorlar.
Her tigin yani her şehzade potansiyel bir hakandır. Kendisi istese de istemese de bazen istemeden de olabilir. Hakan ailesi katliama uğrar veya savaşta ölür. Hiç beklemedik bir şekilde ailenin diğer bir ferdi. Onun için herkes tahta hazırlanır. Tabii böyle bir avantajı var. Dedim ya dezavantajı ve avantajı var. Böyle de bir avantajı var. Her tigin iyi yetiştirilir. Çünkü o mutlaka Hakan olabilir. Bir köşede kalmış, unutulmuş olmaz. Potansiyel olarak yani telaffuz edilse de edilmese de her tigin tahtın muhtemel varisi olduğu için iyi yetiştirilir. Ve tabii zaten problem de bundan doğuyor. Ben ondan daha iyi yetiştim diyor mesela. Ben daha kabiliyetliyim. Memlekete ben daha faydalı olurum. İnsanlara daha çok hizmet ederim. Hadiseyi sadece bir iktidar hırsı olarak görmemeli. İnsanlar şimdi her şeyi dünyevi hırsla karşıladıkları için, umumiyetle idealist olmadıkları için tarihteki iktidar mücadelelerinin de iktidar hırsından kaynaklanmış zannediyor. Halbuki monarşilerde hanedan mensupları idealist insanlardır. Yani iktidar içinde yanan, evet o da insan, neticede öyle bir zaafı da olabilir ama her zaman yani ben bu vatan için, bu millet için, bu din için, ideallerimiz için, hanedanımız için rahatımı feda ederim, canımı veririm. Böyle yetiştiriliyor.
Bir de şöyle bir tarafı var. Şimdi bazen sarayın içindeki şehzade O kadar kapalı kalıyor ki dışarıya. Dışarıda ne olup bittiğini, nelerin değiştiğini, kimin ne yaptığını, kimin hangi klikin içinde yer aldığını göremeyebiliyor. Ama bazen işte bu biraz uzakta kalan, belki diğer amcanın, diğer kardeşin çocuğu, bunların hepsine yukarıdan bakabiliyor.
Tabii, mum dibine ışık vermez diye bir kaide vardır. Hakan'ın çocuğu o kadar steril bir şekilde yaşar ki kimseyle ihtilat etmesi istenmez. Ola ki bir komploya alet edilebilir veya kendisi bir komplo kurabilir diye veya başına bir iş gelir diye. Ve devamlı sarayda, devamlı kontrol altında. Bu bir problem. İşte bunu Türkler şöyle aşmışlar. Hakan'ın oğlu 12 yaşına geldiği zaman annesiyle beraber bir eyaletin valiliğine gönderiliyor. Orada sarayın küçük bir modelini kuruyor. Mesuliyet alıyor. 12 yaş şimdisi için çok küçük ama bundan asırlar öncesi için 12 yaş çok değil. Çünkü bazen ömrün yarısıdır.
Tabii ortalama yaşa baktığınızda.
Sultanahmet 28 yaşında öldü. Sultan 4. Murat 28 yaşında öldü. 28 yaşında bir genç şu anda daha hayata yeni başlıyor. Ne yapsam diye konuşurken Sultan 4. Murat tarihteki fonksiyonunu bitirdi. İki büyük ülke fethetti. Irak ve Azerbaycan'ı fethetti. Ve tarihe muazzam bir isim bıraktı. 28 yaşında. Şimdi bunu düşünürsek 12 yaş o zaman için çok bir yaştır. Yani hatırı sayılır bir yaş. Erken olgunlaşıyor insanlar. Böylece orada tecrübe kazanıyor. Dışarıdan hadiselere bakma kabiliyeti kazanıyor. Ama tabii saraydan uzak olmanın da başka dezavantajları var. Saray entrika merkezidir. Otoritenin merkezidir. Nüfuz merkezidir. Orada olup bitenleri bilmemek de şehzadeler için bir kayıp olarak değerlendirilebilir. Ama tabii biliyorsunuz aynı anda her avantajı elde etmek mümkün değil. Şimdi Osmanlılar tahta çıktığı zaman, başı başa geldiği zaman bu veraset sistemini devam ettirdiler. Çünkü şöyle düşündüler. Bu veraset sistemi evet kötü. Herkes kendini hükümdarlığa namzet görüyor. Ama bir cihetle de iyi. Eğer Hakan'ın büyük oğlunu biz Hakan yaparsak ve o da küçük kardeşi ondan daha kabiliyetliyse o zaman onun önünü kesmiş oluyoruz. Yani
ki kuruluşta da bunun örnekleri
var,
yaşanmış.
Veraset örneği, veraseti siz kayda koyarsanız kabiliyetin önünü kesiyorsunuz. Mesela Osman Gazi vefat ettiği zaman geride birkaç oğlu kaldı. Bunlardan büyüğü Alaaddin Paşa'ydı. Çok donanımlı, çok bilgili bir insandı. Dedi ki bizim şu anda bana değil sana ihtiyacımız var dedi. Ve Orhan Gazi'yi önüne geçirdi. Bu tarihte çok çok çok çok çok çok çok nadir rastlanan.
Sadece bizim için değil, dünya için.
Dünya için, dünya için. Bizde de dünyada da. Ve Orhan Gazi, niçin? Orhan Gazi çünkü babasının sağlığında naib-i sultanattı. Yani babası Osman Gazi'nin son 10 senesi hastalıklarla geçti. Çok uzun yaşadı Osman Gazi. O zamana göre uzun yaşadı. Hep hastaydı. Ve Orhan Gazi işleri yürütüyordu. Alaaddin yanında veziriydi. Orhan
biraz daha idari işler evet, ve idari, ilimle ilgilenmiş.
İlimle müderristi zaten. Hı. Ama memleketin savaşlarıyla dönüyor. Orhan'ı önüne geçirdi. Onun için Osmanlılar dediler ki kabiliyetinin önünü kesmeyelim ve böyle devam etti. Tabii bunun da mahzuru ayaklanmalar. Evet. Şimdi tabii hayatta kalan her şehzade kendisini potansiyel olarak tahta ehil görüyorsa o zaman tahta birisi geçtiği zaman bu ayaklanır. Peki neden ayaklanır? Bir, kendisini ondan daha kabiliyetli görür. Bu değişmez bir hakikattir. Öyle görür. İnsanlarda bu vardır. Bu bazen de hakikattir yani. Hakikattir. Hakikaten abisinden daha kabiliyetli olabilir. İşte Yavuz Sultan Selim gibi. İkincisi, her şehzadenin bir çevresi var. Bütün idarecilerin bir çevresi olduğu gibi. Şehzadeye kaderini bağlayanlar var. Şehzadeyi idealize edenler var. Annesi var, kız kardeşi var, karısı var. Bunlar devamlı şehzadeyi
pompalıyorlar.
Yani hiçbir insan...
Senin hakkın diyorlar.
Evet, hiçbir insan yakın çevresinin tesirlerinden masum kalamıyor. Bu tarihi bir gerçektir yani, bu böyledir. Ve şehzadeyi cepheye sürüyorlar. Ve bu Osmanlı tarihinde iç savaşlara sebebiyet vermiş. Biliyorsunuz Orhan Gazi'den sonra Sultan Murat Hüdavendigâr tahta çıktığı zaman... ...üç kardeşi ona ayaklandı. Üç kardeş, iki kardeşi ve bir oğlu ayaklandı ve bir iç savaş çıktı. Yıldırım Sultan Bayezid'in vefatında 4 oğlu 12 sene mücadele ettiler. Sultan Murat zamanında, 2. Murat zamanında amca mücadele etti. Fatih Sultan Mehmet'in 2 oğlu Bayezid ve Cem mücadele ettiler. Sultan 2. Bayezid'in oğulları Ahmet, Korkut ve Selim mücadele ettiler. Bunu Fatih Sultan Mehmet şöyle çözmüş, acı bir reçete. Her kimesine evladımdan saltanat müyesser ola, nizam-ı alem için karındaşların katletmek münasiptir. Ekseri ulema tecviz etmiştir, anınla amil olalar. Eğer benim evladımdan tahta kim geçmişse, kime müyesser olmuşsa, kime nasip olmuşsa bu ne demek? Kabiliyetli ve talihi yaver giden demektir. Tahta çıkmışsa nizam alem için. Ne demek nizam alem? Umumun menfaati için. Yani halk rencide olmasın.
Kamu düzeninin devam etmesi.
Kamu düzeni devam etsin. İnsanlar iç savaş çıkmasın için karındaşlarını katletmek münasiptir. Ulemaya sordum. Ulemanın çoğu da buna izin verdi diyor. Vermeyenler de olmuş demek ki. Bu bir hukuk kaidesidir. Ve 150 sene Osmanlı Devleti'nde tahta çıkan hükümdar kardeşlerini idam ettirmiş. Şimdi diyeceksiniz ki idam ettirmeseydi yaşatsaydı. Yaşatan da olmuş, o da ayaklanmış.
Ve en azından Selim, tecrübe
evet, de bir... Tecrübe konuşuyor. Yani tahta bıraktı, yani hayatta bıraktığı, öldürmediği ayaklanmış. Mesela Yavuz Sultan Selim Şehzade Korkut'u ayakta, hayatta bıraktı. Onu vali yaptı. Şehzade Korkut en aklı başında olduğu halde çevresinin tesiriyle, devlet adamlarının tahrikiyle saltanat mücadelesine girişince Yavuz Sultan Selim ağlıya ağlıya kardeşin idam fermanını verdi. Bu 150 sene sürdü. 1603 senesinde Sultan 1. Ahmet tahta çıktığında 14 yaşındaydı. 12 yaşında kardeşi vardı. İdam ettirmedi. Ve 14 senelik saltanatı boyunca da hiçbir şekilde idam ettirmedi. Öldüğünde onu padişah yaptılar. Oğlunu değil. Değişti veraset kaidesi. Ve bundan sonra Osmanlı tarihinde artık biz şehzade idamına rastlamıyoruz. Bir veraset kaidesi teşekkül etti. Önce fiilen sonra resmen ailenin en yaşlısı başa geçer. Şehzade ayaklanmaları önlendi. Ama ayaklanmalar sadece şehzadelerden gelmiyor. Güç sahipleri ayaklanırlar. Kim o güç sahipleri? Bu İstanbul'da elinde kılıç olan kişiler. Yani askerler. Fakat askerlerin ayaklanma sebepleri çok basittir. Yani bana verdiğiniz maaş gecikti, eksik oldu, içindeki gümüş ayarı bozuktu.
Şimdi mesela gecikti cümlesi ayaklanma için ne kadar, hani ne kadar gecikmiş olabilir ki ayaklanmış
şöyle,
olabilir?
Şöyle, birkaç gün gecikme değil bu. Askerler paranın kaynağının hazinede olup olmadığını kendi kaynaklarından öğreniyorlar. Paranın gecikmesi gelmeyecek demek. Hazinede karşılığı yok.
Yok
şu anda. Hava savaş var çünkü. Para savaşa harcandı. Size şey gelmeyecek. Bu onların ayaklanma sebebidir. Bakın ne kadar aptalca bir şey. Hazinede para yoksa zaten ayaklanmanızın
ne alacaksın?
Ne manası var? Bir adamınızı başa getireceksiniz. O size hemen palyatif bir şekilde para ödeyecek ama bunun faturasını gene siz ödeyeceksiniz. Bunu düşünemiyorlar işte. Askerin aklı bu kadar. Fakat esas ayaklanmalar askerden değil. Merkezde bulunan 3 tane güç odağı var Osmanlılar'da. Bir, Seyfiye askerler. İki, ilmiye. Yani bugünkü manada din adamları değil. Müderrisler yani akademisyenler ve adalet mensupları. Bunların hepsi ilmiye. Üçüncüsü kalemiye yani bürokratlar. Bunların üçü ayrı birer güç odağıdır. Bazen ittifak yaparlar ama umumiyetle rakiptirler. Bu rekabeti ve aradaki dengeyi saray sağlar. Saray eğer bu dengeyi sağlayamazsa...
Ya da bir tarafa doğru
evet,
meylederse...
Saç ayağı biliyorsunuz devrilir. Sarayın üzerine devrilir. Yani darbe olur. Osmanlı tarihinde bunun 12 padişahı tahttan indiren sayısız darbe olmuştur. Hep bundan dolayı. Bu dengenin temin edelim. Padişahın en mühim işi bu aradaki dengeyi temin etmektir. Bu temin eğer yapılamazsa... O zaman bir ayaklanma var demektir.
Nizam-ı alem için asıl yapılması gereken gibi duruyor. Kısa bir ara verelim, sonrasında tekrar devam edelim. Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Şimdi bir konuya açıklık getirelim. Biraz önce dedik ki işte asker çok kolay kullanılıyor böyle durumlarda. Bir sac ayağı var. Bunlardan bir tanesi asker. Asker ayaklanmaya kalktığında gelmeyen ya da gelmeyeceğini düşündüğü parası için çoğunlukla evet, ayaklanıyor. Bunu içeriden bir şekilde öğreniyor. Hazine boş, sana verecek param yok, ayaklanayım diyor. Ama zaten hazine boş.
Evet.
Ayaklansan ne alacaksın?
Şimdi askerlerin işi talim yapmak, savaşmak, memleketi korumak. Kapalı, dışa kapalı bir gruptur. Her zaman askerler. Yani bu sebeple. Öyle olması icap eder.
Zaten siyasete de kapalı olması gerekmez
evet,
mi?
Evet, öyle olması. Fakat işte alevere, dalevere, entrika diğer iki sınıfta. Varsa eğer. Çünkü onlar hadisenin içine, künhüne vakıflar, korelasyonları kurabiliyorlar.
Kelime oyunları
kelime
yapabiliyorlar.
Oyunları yapabiliyorlar. Bilgi birikimleri daha fazla siyaset hususunda. Bu sebeple askerler kolay kullanılıyorlar. Yoksa askerler, askeriyedeki adamla ilmiyedeki adam aynı insan. Aynı zekaya sahip insan. Evet. Niçin öyle?
Yani askerin bilgisi bu kadar derken aslında işe, yani duruma karşı bilgisi öyle. Bu kadar demek istiyoruz.
Bir de mühim olan, elinde silah var. Mesela şimdi nasıl parası olanlar güçlü? Şimdi bir numara çevireceksiniz. Parası olana dayanacaksınız. Silah olan ikinci planda kalıyor şimdi artık. Ama o zaman silah güçlü. Siz eğer düzeni değiştirmek istiyorsanız silah olmadan bunu yapamazsınız. Peki silahlı askeri nasıl bu işe sokacaksınız? Onun anlayacağı dilden onu oraya yönlendirmekle. Ayaklanmalar böyle olmuştur. Osmanlı tarihinde tamamına yakını haksız. Bakın %100 haksız demiyorum. Mutlaka her ayaklanmada haklı sebepler vardır. Ama bu bir kere çoğunluğa vurduğunuz zaman çok az kalıyor. Ve biraz evvel anlattığım gibi siz bu haklı sebeple ayaklandığınız zaman elde edeceğiniz şey sizin o hak ettiğinizden de öte zararlar veriyorsunuz. Yani hak ettiğinizi alamıyorsunuz. Tabii. Bir de üzerine. Daha büyük zarara uğruyorsunuz. Zaten bizim kültürümüzde ayaklanmaları ikiye ayrılmıştır. Osmanlı hukukunda. Bir hırabe, katı tarik, yol kesme denilen eşkıyalık. Mal almak için. Yolları kesiyorsunuz. Milleti soyuyorsunuz. Vermeyeni öldürüyorsunuz. Maksat bu. Buna eşkıyalık denir.
Peki bu da bir...
Bu ağır suçtur.
Bunu yapabilmek için ayaklanıp dağa çıkıyorlar.
Dağa çıkıyor veya geçit yerlerinde duruyor. Yani otorite merkezlerinden uzağa gidiyor. Bunun haklı bir sebebi olabilir dağa çıkmak için. Yani kız kaçırmıştır, kızı elinden almışlardır, kanunsuz olmuştur. Veya asker kaçağıdır. Veya bir haksızlığa uğramış da olabilir. Hapisten kaçmış da olabilir. Yani şehre inemeyecek birisidir bu.
Şehirde yaşayamıyor.
Dağda adam ne yapar, ne yer? Soygunculuk yapmak zorunda. Önce... gayet tabii görüyor, ben yaşamamış. Sonra bir müddet sonra buna alışıyor.
İşi oluyor. Evet.
Bunu duyanlar yanına gidiyorlar. Aynı durumda olanlar. Daha çok adam toplamak istiyorsa onlara suç işletiyor. Suç işleyen mecburen Çerkez Ethem'e sormuş ya, sen demiş bu adamı nasıl topladın? Ben demiş onlara bir suç işletirim. Sonra mecbur kalır benim yanımda kalmaya. Ayrılamaz. Böylece yol kesiyor.
Stratejileri de var.
Strateji bak bu. Bunların içinde eğer yakalanmadan teslim olurlarsa affediliyorlar. Böyle bir kaide var. Ama aldıkları malları falan öderler tabii, bu ayrı bir mesele. İşledikleri suçların cezasını alan. Bundan dolayı cezalandırılmaz. Bu eşkıyalıktır. Bu asılır yakalandığı zaman. İdam edilir. Osmanlı'da idam cezası sadece bunda var, yani asarak idam. İkinci ayaklanma, kendince meşru bir sebebi var. Meşru hükümete ayaklanıyor. Şehzade ayaklanmalarından tutun vali ayaklanmalarına kadar.
Ya da bir
böyle.
Ya da bir yerde otoriteye karşı herhangi bir şekilde.
Ama burada meşhur bir sebebi olması lazım. Yani para için falan değil. Yani yanlış yapılıyor. Bak burada şöyle oldu, burada böyle oldu. Kendince haklı. Yani kendince haklı. Ama o haklı doğru değil. Buna önce bir nasihat veriliyor. Kardeşim bir gelin meseleyi bir çözelim. Nedir sizin derdiniz? Efendim bak şu şöyle oldu. Bu memleket hazine zarara uğruyor. Şu bana haksızlık yapıldı. Tamam çözelim. Çözüldüğü halde devam ediyorsa bundan savaşın diyor Kur'an-ı Kerim. Ve öldürün bunları. Eğer bunlar da yakalanmadan teslim olurlarsa affediliyorlar. Bunlara bağı derler. Huruç ales sultan. Sultana karşı çıkanlar, karşı gelenler. Şimdi bu ayrı bir kategori.
Affedilmesi çok enteresan.
Ama şöyle. Şimdi bunları takip için uğraştığınız zaman çok insan ölüyor. Çok para harcıyorsunuz. Teslim olurlarsa önceden bu kadar eziyet olmuyor. Onun için bunu mükafat olarak.
Yani aslında oluşturdukları fayda sebebiyle.
Fayda sebebi yani, evet. Erken teslim olurlarsa.
Zarardan hani, kâr ettikleri için.
Cezayı erken öderseniz indiriliyor ya. Onun gibi burada da siz bizi uğraştırmazsanız affediliyor. Bu bir kaidedir. Yani hukukta böyle kaideler var. Ama tatbik edilmediği de olmuş. Yani mesela idam edilen kişinin ipi koparsa affedilir. Bu bir kaidedir. Ta antik çağdan beri böyle.
Bir işaret gibi
de. Başka
yani.
Bir ceza verilir yani. Ama asılmaz yani. Ama mesela İzmir suikastinde Şükrü Bey vardı. İpi koptu. Asıldı. İddiaçlar zamanında Molla Selim isyandı. İp iki kere koptu. Hatta birinde telgraf çektiler İstanbul'a. Dediler ki ip koptu, ne yapalım? Asıldılar, asıldı. Yani demek ki istisnaları da var. Bu da böyle bir kaidedir. Demek ki iki tane ayaklanma, işte şehzade ayaklanmaları ikinciye giriyor. Şimdi bizim tarihimizde bir böyle hükümete karşı İlmiye'nin, Seyfiye'nin, Mülkiye'nin beraberce veya ikisinin beraberce yaptığı ayaklanmalar var. Bunlar acı neticeler doğurmuş. 12 tanesi padişah tahttan indirilmiş. Dördünde padişah öldürülmüş. Hunharca öldürülmüş. Ve acı izler bırakmış. Sonra tahta çıkan hükümdar bunları tasfiye etmiş. Çünkü bunlar tam bir darbe değil. Ayaklanma. Darbe olsa iktidarı ele geçirirler. İktidarı ele geçirmiyorlar bunlar. Yeni bir padişah tahta geçiriyorlar. O padişah da bir müddet sonra müsait görünce ayaklanmacıları tasfiye ediyor. Bu bütün dünyada da böyledir.
Aslında hanedana değil, yöneten kişiye karşı evet. yapılmış. Yani,
zaten umumiyetle biliyorsunuz, idareciden şikayetiniz olsa bile yanındakilere kızarsınız. O çok iyi birisi de, yanındakiler kötü.
Genelde de isyanlarda birileri istenmiş evet. değil mi?
Zaten bütün ayaklanmalarda asilerin şeyi şu, defterdar padişahımızı kandırıyor. Kellesini isteriz.
Bir şekilde aslında o kurumu da koruyorlar.
Koruyorlar, değil evet. mi? Veya kendilerini koruyorlar. Yani ufak avla iktifa ediyorlar. Büyük avla değil.
Ufak avla mesaj mı veriyorlar?
Mesaj veriyorlar. Ya defterdarı halledersek bizim işimiz çözülür. Sen de bir gözdağı al. Çünkü defterdar padişahtan izinsiz bir şey yapabilir mi? En azından haberi olmadan bir şey yapabilir mi? Defterdar padişahı kandırıyor. Ne kadar kandırabilir?
Bir de tabii öyle ayaklanmalar var ki, hani hakikaten biz şimdi baktığımızda çok iç işleyişimiz gibi görüyoruz. Ama uluslararası ilişkilerin bu kadar yaygın olmadığı dönemlerde evet. bile, ya da ajanlık faaliyetlerinin çok yaygın olmadığı dönemlerde bile İstanbul'da başka ülkelerin kışkırtmalarıyla isyanlar
tabii,
meydana gelmiş.
Tabii mesela Kabakçı Mustafa isyanı, Sultan 3. Selim'e yapılan isyan Rusya tahrikiyle yapılmıştır. Ve bu isyan neticesi Sultan Selim tahttan indirilmiş ve arkasından öldürülmüş ve Osmanlı Devleti ve Türkler 50 yıl kaybetmişlerdir.
Yani çok kritik bir dönemde.
Evet, niçin yapıldığını anlamak kolay değil mi? Türkiye 50 yıl kaybettirmek Rusya'nın işine gelir. Başkasının işine gelmiyor. Rusya'nın işine geliyor. Ve adam Rusya'ya falan gitmiş zaten Kabakçı Mustafa. Yani oralarda bulunmuş. Muhtemelen ajanlık ve ihtilalcilik eğitimi aldı. Talimi gördü diyor tarihçiler. Karanlık bir tip. Karanlık bir tip. Şeyde de patronal isyanında da patronalistan'da da Fransızların ve Rusların şey olduğu söyleniyor ama o ispatlanmış değil ama makul. Çünkü Osmanlı Devleti'nin altın çağıdır Lale Devri. Yani sanayi inkılabını dünyada en önce yapan Osmanlı Devleti. Eğer Lale Devri isyanla patronal isyan bitmeseydi Türkiye bambaşka bir ülke olurdu dünyada. Bambaşka bir ülke olurdu. Bunu engellenmesi sarraflar vasıtasıyla olmuştur. Sarraflar dediğimiz o zamanki sermaye. Bu sermaye de biliyorsunuz...
Sarraflar şimdiki altıncılar, kuyumcular...
Yo daha geniş bankalar.
Bankalar.
Banka diye düşünün.
O dönemde bankacılar...
Yok bunlar yapıyor işte. Sarraflar yapıyor. Banka yok. Sarraflar o işi yapıyor.
Ama yine de siz, o kategori
evet,
yani.
Evet altıncı kuyumcu ama aslında banka olarak düşünün. Bugünkü banka yani sermaye elinde, parayı elinde tutan grup.
Şimdi de öyle değil mi? Yani bir kuyumcu dükkanına gittiğinizde bir altın alıyorsunuz, veriyorsunuz. Tabii. Dünya para dönüyor.
Aynı, dönüyor. Şimdi bir de Anadolu ayaklanmaları var. Bu da bizim sosyal bünyemize çok muazzam neticeler doğurmuş. Sosyal hayatımızda. Ve Yavuz Sultan Selim zamanında üstelik bu. Şimdi Yavuz Sultan Selim sert bir padişah. Haksızlığa tahammülü yok. Bakıyor ki adam tımarlı sipahi. Tımara gitmemiş o sene savaşa. Gitmesi lazım. Gitmemiş. Niye? Kemküm. Yavuz Sultan Selim'i kemküm olur mu? Alıyor tımarını elinden. Yaptığı da bu. Şimdi adamın tımarı elinden alınca ne yapacak? Bu adam çiftçi değil.
Geriye.
Evet, bu adam çiftçi değil. Asker. Askerde iş yok. Ne yapacak bu adam? Dağa çıkıyor. Eğer kabiliyet de varsa etrafına adam topluyor. Memnuniyetsizlik de mutlaka var. Herkesin birinden memnuniyetsizliği var. Mesela Bozoklu Celal onun zamanında Alevileri kullanmış. O zaman biliyorsunuz İran harpleri sebebiyle Aleviler müşkül vaziyetteler. 20 bin kişi toplamış etrafına. Bu kolay bir şey değil. O zamanın Behlin'de miting yapsanız toplanmaz o kadar. Ve muazzam bir güç.
Ve bu 20 bin kişi bir saat toplanıp hadi dağılıyoruz
değil
ki.
Değil. Kaderini ona bağlamışlar. Evet. Ve tabii bu Anadolu'da fırtına estirdi. Ve neticede 1519 yani Yavuz Sultan Selim vefatından bir sene önce Bozoklu Celal yenildi, asıldı ve hadise bitti mi? Hayır bitmedi. İnsanlara örnek oldu. Demek ki tımar elinden alınanlar daha çıkabilir. Tam 100 yıl 1510 yılından 1610 senesine kadar Anadolu Celali isyanları denilen isyanlarla sarsılmıştır. Adı da Bozoklu Celal'den geliyor.
Celali.
Her bu sebeple dağa çıkana Celali denmiş. Şimdi bazı tarihçiler efendim Anadolu çok fakir insanlar eziliyor, Aleviler eziliyor. Bunlar ezilme isyanları, bunlar elit isyanları. Yani tımarlıların ya çıkardığı isyanlar, halkın çıkardığı isyanlar değil. Ama umumiyetle Marksist tarihçiler işte biraz da Osmanlı alerjisinden dolayı bakın halk ne kadar memnunsuz Osmanlı'dan. Halk ayaklanması bir şey yoktur. Hiçbir zaman olmaz. Ben bunu bir hukuk tarihçisi olarak söylüyorum. Halk ayaklanması zannedilen ayaklanmalar vardır. İşte Bozoklu Celal gibi bir adam çıkar. Sizi eziyorlar, basıyorlar der. Demagoji yapar. Adamları toplar etrafında. Bu halk ayaklanması mıdır?
Adını hayır. bile zaten.
Evet adamdan alıyor.
Adamdan almış.
Bu hadise o kadar büyüdü ki önlenemedi. Ordu gönderiliyor, yeniyorlar. Ordu gönderiliyor, yeniyorlar. Paşaları esir alıyorlar. Paşaları öldürüyorlar.
Ama onlar da zaten savaş kabiliyeti olan insanlar.
Olan insanlar ve Anadolu onların dağlar geliyor. En son Sultan 1. Ahmet'in en büyük hizmetidir. Kuyucu Murat Paşa adındaki onun da çok büyük bir hizmeti vardır. 90'lık bir veziri. vazifelendiriyor. Kuyucu Muratpaşa vaktiyle İran harplerinde falan bulunmuş. Çok muktedir bir vezir. Müdebbir eski tabirle böyle hiç tavizsiz bir adam. Ata bağlamışlar düşmesin diye. O kadar yaşlı. Ve bu paşa Anadolu'da Celali isyanlarının kökünü kazıdı. Bir muazzam bir hadise bu, düşünün. Isparta'dan başlayın, Afyon'dan, Isparta'dan ta Erzurum, Kars'a kadar geniş bir sahada yayılan isyanları bastı acımasızca. Acımasızlığı meşhurdur ama sormuşlar kendisine. Ben demiş hadiseyle alakası olmayan hiç kimseyi cezalandırmadım demiş. Tahkik ediyor adı, çok tecrübeli bir adam. Uzak yakın. Tabii fevkalade hallerde normal zamanda belki daha küçük bir cezayla kurtulabilecek bir kimse.
Bir çok uzun sürünce tabii bedeli ağır yani, olunca.
100 yıl Hülya Hanım, 100 yıl Anadolu'da. Peki bunun neticesi ne biliyor musunuz? Anadolu tamamen boşaldı. Köyler boşaldı. Köyler şehirlere göçtüler. Anadolu'na ekilip biçilmemeye başlandı. Anadolu'nun ekilip biçilmemesi ne demek? Bir, kıtlık. İki, hazineye gelir gelmiyor. Üç, ordu sarsılıyor.
Bir de ne yiyip ne içecek insanlar?
Ne yiyecek diye kalk. Onu da söyleyeceğim. Şehirlere geldi. Peki şehirlerde insanlar nasıl yaşarlar? Kalenin içine sığındılar. Suç oranı arttı. Dilencilik arttı. İnsanlar umutsuz, çaresiz bir kitle şehirlerde yaşıyor. Köyleri terk etti. Düşünebiliyor musun? Anadolu'yu mahvetti Celal İhsan'dır 100 yıl içinde. Nasıl acımasız olmasın Kuyucu Murat Paşa? Ondan sonra Anadolu toparlandı.
Peki burada bir kitleye mi ya da bir grup insana karşı bir acımasızlık mı var? Hep
hayır,
tartışıldığı
hayır,
için
hayır.
Söyledim.
Kuyucu Murat Paşa, isyanı çıkaranlar. Etrafındakiler ve ona muzaharet eden herkesi acımasızca cezalandırdı.
Üstelik de bu doğu değil sadece, batıdan her yani yerde. Yola çıktığı yerden itibaren.
Yalnız biraz da Kuyucu Murat Paşa'nın abartıldığını düşünüyorum. Mesela adı bile. Diyorlar ki öldürdüklerini kuyulara doldurduğu için Kuyucu Murat Paşa. Hayır. İran harplerinde atından düşüyor, ayağı kırılıyor bir kuyuya. Kimse onu bulamıyor ve kurtuluyor. Bu bir şans eseri.
Kuyuya düşüyor.
Evet. Onun için ona kuyucu derler. Kuyudan yani kuyu vasıtasıyla kurtulduğu için, yoksa insanları kuyuya doldurduğu için değil. İnsanlar zaten kuyuya dolduruluyor. Ölünce mezara konuyor. Mezar bir kuyudur aslında. Burada yani evet sert davranmış. Mesela bir misal vereceğim. Kuyucu Murat Paşa Abaza Mehmet Paşa'yı affetti mesela. Abaza Mehmet Paşa Can Bolatoğlu'nun adamıydı. Can Bolatoğlu Halep valisiydi. Haksızlığa uğradığını düşündü. Ayaklandı. Bu da onun hazinedarıydı. Bu da ayaklandı. Ondan sonra yenildi. Kuyucu Murat Paşa bunu affetti.
Neden?
Araya girdi eski Yenişehir Hazretleri. Bu da çok kabiliyetli bir adamdır. İyidir, hoştur. Bu Can Bolatoğlu'nun adamı olduğu için ona sadakatinden ayaklandı. Sonra Abaza Mehmet Paşa vali oldu. Erzurum valisi oldu. Halep valiliği yaptı. Çok hizmeti vardır. Sultan Murat yani onu çok sevdi. Bir daha isyan etti. Ama niye isyan etti? Genç Osman'ı tahttan inledikleri için. Siz askerlere Abaza adam, Çerkes yani kızdı. Siz dedi nasıl Genç Osman'ı tahttan indirirsiniz? İstanbul'a yürüdü. Üzerine gönderildi bir ordu. Yenildi. Aldı getirdiler bu sefer. Dördüncü Sultan Murad'a. Dördüncü Sultan zekasına, cesaretine ve ağabeyine olan sadakatine den dolayı affetti onu. Ve Lehistan Serdarı yaptı. Abaza Mehmet Paşa gitti Lehistan'ı fethetti. Polonya'yı. Dünya kadar ganimetle döndü.
Bütün bu olaylardan
evet,
sonra.
Evet, iki isyandan sonra. Evet, iki tane isyandan sonra. Bakın o da Kuyucu Murat Paşa onu öldürseydi bunlar olmayacaktı. Onun için Abaza Mehmet Paşa çok da şık giyinirdi. Bir modaya öncülük etmiş. Hoş şakacıymış, hoş konuşurmuş falan. Yani Kuyucu Murat Paşa'nın devri büyük bir kırılma noktasıdır. Ondan sonra Anadolu yeniden inşa edilmiştir. Köyler şenlendirilmiş, Türkmenler Anadolu'ya yerleştirmiş. Anadolu ondan sonra Türkleşmiştir. Ermeniler doğudan batıya göçmüşlerdir. Demografi yayılmış. Yani bir iktisadi bir canlılık meydana gelmiş. Düşün Celal İhsan, insanlar yolda gidemiyorlar.
Tabii yani isyanın olduğu yerde sokağa çıkacaksınız. Elinizdeki yemeği, torbanızdaki yemeği mi, cüzdanınızdaki parayı mı?
Çocuğunuz. Çocuğunuzu alıp kaçırıyor. Çocuğu götürüyor daha. Nasıl alacaksınız gidip? Çocuk onların artık. Hizmet ediyor onlar ofis boyu gibi. Sonra eşkıya alıyor. Çok var böyle. Ne korkunç zamanlar. Korkunç. Anlatılacak gibi değil. Ondan sonra Anadolu'da nispi bir sükunet devresi olmuş. Ama ayaklanmalar hiç bitmemiştir. Bu ayaklanmaların gene bir kısmı siyasi ayaklanmalardır. Yani ki bunlardan işte en meşhurlarını biliyorsunuz. Sultan Aziz'in tahta indirilen darbeler var. Sultan Abdülhamit'i indirmek için ta şeyden Selanik'ten gelenler var. Bunlar birer ayaklanmadır. Kendilerince haklı sebebe dayanan ama o haklılık nispeti çok düşük olan ayaklanmalardır. Sultan Hamit'i ayaklandılar. Yok muydu haklılık payları? Vardı belki ama esas sebep iktidarı ele geçirmekti. Sultan Aziz'i indirenler yok muydu? Sultan Aziz'in kusurları mutlaka vardır ama ayaklanıp öldürecek derecede değildi. Ama bunu yapmazsanız iktidarı ele geçirmek istemiyorsunuz. Yani hadise biraz iktidar mücadelesidir.
Benim burada anlayamadığım nokta şu. Mesela ayaklanıyorlar ama padişahı tahttan indirmekle de kalmayıp bazen çok ağır muameleler yapıyorlar. Çünkü ne olursa olsun halifeni, yani Müslüman bir insan için halifesi aynı zamanda ve ona yaptıkları muamele.
İşte burada şunu düşünüyorlar, psikoloji şu: hayatta kalırsa bizi mahveder. Çünkü biliyorlar çok, mesela Genç Osman geçti ama tecrübesizdi ama çok müktedir birisiydi.
Eğer ama ondan kalsa, sonra gelen de yapacak aynısını.
Onu düşünmüyorlar. Onu biz yaptık. Kingmaker'ız biz. Yapmaz diyorlar. Yapıyor. İbret almıyorlar. Tarih okumuyorlar çünkü. Bunu ve sonra Lamartin diyor ki, Yeniçeriler Genç Osman'ı öldürerek padişah kanının lezzetini diyor aldılar. Ondan sonra
ki tabii padişah kanı için şöyle
olmaz
diyelim.
Da, yani bir kere onu kanını döktünüz demek ki dökülüyormuş.
Her şey ilki kötü. Evet. İlki zordur zaten. Evet. Öyle söylenir ya. Ama burada tabii yani kardeş katlinde de bir babanın oğlunun isyanındaki tavrı da kan dökmeden dir. Yani bir şehzadenin bir padişahın kanını dökmek.
Dökmezler. O Türk tabusu, Türklerde bir kan tabusu vardır. Soylu ailelerin kanı yere dökülürse insanların başına büyük bela geleceğine inanılır. Bu Moğollarda da var. Onun için Osmanlı hanedanı mensupları idam edilirken boğularak idam edilir. Kanı yere düşmesin diye. Hülagu bile halifeyi, Abbas halifesini kanını dökmeden güya öldürdü. Halıya sardı, atların altına attı. O da vahşet tabii de. Yani o tabudan bahsetmek için söylüyorum. Şimdi bu ayaklanmalar varlığın devam etti. Ama şimdiden sonra Anadolu'daki ayaklanmaların hepsi, biraz evvel söylediğim, asker kaçağı, suç işlemiş, haksızlığa uğramış, kız kaçırmış, vermemişler, gitmiş kızın evini yakmış falan. Ne yapacaksın? Dağa çıkıyor. Dağa çıkınca da başlıyor eşkıyalar. Onun için Anadolu'da her zaman 1950'ye kadar her zaman bu tip eşkıyalar. Bakıyorsunuz eşkıyanın arkası hep böyledir. Ama bu şeyi yanlış anlamayın. Bunları ben övmek için söylemiyorum. Robin Hood değil bunlar. Yani öyle fakirden alır, zenginden alır, fakire verir. Böyle olanları da var. Fakiri soymuyor mesela.
Tarih kitaplarına geçmemiş mi? O ozanlıklarıyla, yaptıklarıyla, atıyla.
Tabii. Yani orada bazı şeyler, mesela Köroğlu bir eşkıya gibi görülür ama aslında Köroğlu padişaha ayaklanan, beylerbeyine karşı padişaha tutan bir eşkıyaydı. Padişah dedi ki benim tarafımda ol, seni affedeyim. Köroğlu Bolu Bey'ine karşı, Bolu Bey asiydi orada. Yani eşkıya olan Bolu Bey'iydi ama efsane de sanki Köroğlu gibi. Ha bir de bu vardır. Osmanlılar, biraz evvel söyledim ya, eşkıyayı affediyor. Bu eşkıya eğer, ayaklanan eğer böyle bir bey, paşa, vali ise bunu yükseltiyor, vezir yapıyor. İşte Abaza Mehmet Paşa'da olduğu gibi. Bir Katırcıoğlu Mehmet vardı mesela. Isparta'da ayaklanmış, Anadolu'yu haraca kesti. Üzerine ordu gönderdi, Ahmet Paşa'yı yendi. Paşa'yı öldürdü. Etrafında binlerce kişi topladı. İstanbul'a yürüdü. Bursa'da kaldı, ileriye gidemedi. Ondan sonra Isparta Beylerbeyi bir gece baskın yaptı. Gafil avladı, yakaladı, İstanbul'a götürdü. Bunu Sultan 4. Mehmet'in huzuruna çıkardılar. Sultan 4. Mehmet dedi ki ben seni affettim dedi. Bundan sonra böyle, o hemen padişah gördün mü diyor, karaca karaca gözleriyle baktı, yere düşeyip yattım. Padişahlarda bir heybet olur. Hmm. Çocuk bile 8 yaşındaydı o zaman Sultan 4. Mehmet. Osmanlı hizmetine girdi Katırcıoğlu Mehmet. Çok hizmeti oldu. Girit serdarıdır. Girit'te şehit düştü. Eşkıya. Girit'i fethedildiğinde kaldı.
Demek hatta ki bazı yeteneklerin doğru kullanılmadığı zaman ortaya çıkan işte biraz, sonuçlarla.
Evet, çok güzel söylediniz Hülya Hanım. İnsanların demek ki iş kabiliyetlidirsiniz. O kabiliyetli insanı doğru yöne yönlendirmeniz lazım. Yönlendirmeniz zaman adam eşkıya oluyor ama eşkıyayı doğru yönlendirirseniz Girit fethediyor. Hatta Fazıl Ahmet Paşa Girit'e gittiği zaman sadrazam beraber geziyorlarmış. Katırcıoğlu Mehmet Paşa, artık Katırcıoğlu Mehmet değil. Demiş ki şu dağlar ne güzel dağlar, beklenecek dağlar demiş. Beklemek demek yani sınırmak demek. Şeyde imayı sezmiş Katırcıoğlu Mehmet. Güzel dağlardır da sadrazamım demiş, kervan geçmez buradan demiş. Ha. İşe yaramaz yani.
Yani konumu da önemli. Evet,
bu Katırcıoğlu Mehmet meşhur Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın dedesidir. Katırcıoğlu ailesi meşhurdur. Yani bakın eşkıyalıktan muazzam bir hizmete geçti. Dediğiniz gibi sizin demek ki yani gençlere sahip çıkmak, halka sahip çıkmak çok mühimdir. Bir devletin yapacağı en mühim şey insanlarına sahip çıkmasıdır. Bunları doğru bu mektepler falan da tevcih, eski tabirle yönlendirme üzerine kurulmalı. Bilgi verme değil, bilgiyi öğrenmek çok kolaydır.
Bilgiyi çalışırken de öğrenirsiniz ama doğru yerdeyseniz.
Bilgiyi nereden öğreneceğinizi öğreteceksiniz çocuklara. Bir de çocukları kabiliyetlerine göre yönlendireceksiniz, onore edeceksiniz ki cemiyete, insanlığa faydalı olsun.
Evet. Ama
bu eşkıyaların çoğu bir kısmı artık insanlıktan çıkmış kişilerdir de. Çoğu bana sorarsanız, kader kurbanı tabiri hoş değil de bir tabir olmuş. Bir şeye kurban olmuş, cemiyetin hastalıklarına kurban olmuş insanlardır. Acınacak insanlardır aslında. Yani ziyan olmuş insanlardır.
İşte dediğim gibi yetenekleri aslında fark edilmiş olsa, bir sevdiği kızın ailesiyle anlaşamadı diye
evet.
kavga edip.
Ama çok bunun misali. Evet. Çok.
Demek ki aşk bazen böyle şeyler
yaptırıyor. Duygular insana yanlışlık yaptırır. Onun için duygu yoğunluğunda karar vermemek lazımdır.
Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.